Ayrım 55.
Strateji ve ekonominin bugünü ve yarını. 7. İki kutuplu bir dünyada istikrar ve değişme. 1943-1980. Churchill, ABD'nin savaşa girdiği haberini alınca açık açık sevinmişti. Haklı sebepleri de vardı. Daha sonra açıkladığı gibi Hitler'in kaderi belli olmuştu. Mussolini'nin kaderi belli olmuştu. Japonlara gelince onlar da un ufak edileceklerdi. Geriye kalan ezici kuvvetin doğru olarak kullanımından ibaretti. Ama böylesine bir güven, müttefikler tarafında yer alan daha ihtiyatlı kimselere 1942 yılı boyunca ve 1943'ün ilk yarısına kadar gözü kara bir biçimde yanlış odağa yönelmiş gibi görünse gerektir. Pearl Harbor'dan sonraki 6 ay boyunca Japon kuvvetleri Pasifik ve Güneydoğu Asya'da cirit atarak Avrupa sömürge imparatorluklarını yıldırmışlar, Çin'i güneyden kuşatmışlar, Hindistan'a, Avustralya'ya ve Hawaii'ye gözdağı vermişlerdi. Rus-Alman Savaşı'nda 1941-1942 kışa atlatılmaz Wehrmacht vahşice taarruzlarına yeniden başladı ve savaşarak Kafkaslara doğru ilerledi. Bununla hemen hemen aynı zamanda Kuzey Afrika'da Rommel yönetimi altındaki çok daha ufak Alman kuvveti İskenderiye'nin 55 mil yakınlarına kadar dayanmıştı. Müttefik konvoylarına karşı yapılan denizaltı saldırıları her zamankinden daha öldürücü oluyor ve ticaret gemileri arasında en büyük kayıplar 1943 baharında veriliyordu. Ama İngiliz ve Amerikalıların stratejik bombardıman yoluyla Alman ekonomisine uyguladıkları karşı abluka amacına ulaşamıyor ve uçak mürettebatları arasında ağır can kayıplarına yol açıyordu. Mihver güçlerinin kaderi 1941 aralığından sonra belli olmuşsa da onların bunu bildiklerini gösteren hemen hiçbir belirti yoktu. Ezici kuvvetin doğru olarak kullanımı. Bununla birlikte Churchill'in temel varsayımı doğruydu. Çatışmanın bir Avrupa savaşı olmaktan çıkarak gerçek anlamda global bir savaşa dönüşmesi, İngiltere'nin kendi stratejik dengeleme hareketlerini karmaşık hale getirmiş olabilir. Pek çok tarihçinin işaret ettiği gibi Singapur, İngilizlerin uçaklarını ve eğitimli tümenlerini Akdeniz'deki harekat alanına yığmaları sonucu kaybedilmişti. Ama savaşa yeni giren tarafların doğru dürüst seferber olmalarından sonra genel kuvvetler dengesini toptan değiştirdi. Bu arada Alman ve Japon savaş mekanizmaları fetihlerini hala sürdürebiliyorlardı. Ama yayıldıkça müttefiklerin aralıksız olarak hazırladıkları karşı taarruzlara göğüs germe güçleri azalıyordu. Bu örneklerden ilki Pasifik'te görüldü. Nimitz'in uçak gemilerine bağlı hava kuvveti, Japonların Mercan Denizi'nin içlerine Mayıs 1942 ve Midway'e doğru Haziran 1942 gerçekleştirdikleri süpürücü taarruzun önünü kesmiş ve donanma hava kuvvetlerinin uçsuz bucaksız okyanus için ne kadar hayati olduğunu göstermişti. O yılın sonlarında Japon askerleri Guadalcanal'dan çıkarılmıştı ve Avustralya Amerikan kuvvetleri Yeni Gine'de ilerliyorlardı. 1943 sonunda Orta Pasifik üzerinde karşı taarruz başlatıldığında Gilbert Adaları istilasını ateşle koruyan iki güçlü Amerikan savaş filosu, havada bunaltıcı bir denetim kurmuş olan 4 hızlı uçak gemisi özel hizmet kuvvetince 12 uçak gemisi korunmaktaydı. Bundan daha da büyük bir kuvvet dengesizliği Britanya İmparatorluk tümenlerinin 1942 Ekim'inde El Alaman'daki mevkileri delip geçmelerini ve Rommel'in birliklerini Tunus'a doğru geriye sürmelerini sağlamıştı. Montgomery saldırı emri verdiğinde elinde rakibinin 6 katı kadar tank, 3 katı kadar asker vardı ve havada hemen hemen tam bir egemenlik kurmuştu. Ertesi ay Eisenhower'ın 100 bin kişilik İngiliz-Amerikan ordusu Alman-İtalyan kuvvetlerine karşı batıdan bir kıskaç hareketi başlatmak üzere Fransız egemenliğindeki Kuzey Afrika'ya çıktı ve bu eylem Alman ve İtalyanların Mayıs 1943'teki toplu teslimiyetiyle sonuçlandı. Gene bu sıralarda Doğu İnetiz denizaltı kurt sürülerini, denizaltı kurt sürüleri Almanların 2. Dünya Savaşı'nda gruplar halinde ilerleyerek düşman gemi ve konvoylarını avlayan denizaltıları, çevirenin notu. Kuzey Atlantik'ten çekmek zorunda kalmıştı. Söz konusu gemiler burada artık çok uzun menzilli, liberatörlerin, refakat gemilerinin ve en son radar ve su bombalarıyla donatılmış arayıcı vurucu refakat gruplarının koruduğu müttefik konvoylar karşısında çok ağır kayıplara uğramışlardı. Arayıcı vurucu refakat grupları Alman denizaltılarının hareketleri konusunda ultra kripto açıcılarıyla da uyarılıyorlardı. Müttefiklerin denizdeki egemenliklerini tamamlamak üzere Avrupa üzerinde hava egemenliği sağlamaları belki de daha uzun zaman alacaktı. Ama çözüm yolu uzun menzilli Mustang avcı uçağıyla hızla geliştirilmekteydi. Bu uçaklar ABD Hava Kuvvetleri'nin bombardıman filolarına ilk kez 1943 aralığında eşlik etmişlerdi. Birkaç ay daha geçtikten sonra Luftwaffe'nin 3. Reich'ın askerlerinin fabrikalarının ve sivil halkının üzerindeki hava sahasını savunma kapasitesi onarılamayacak ölçüde zayıflamıştı. Wehrmacht Başkomutanlığı için daha da kötü olan bir belirti Doğu cephesi boyunca avantaj dengesinin değişmesiydi. Daha 1941 Ağustos'unda pek çok gözlemci Rusya'nın bir büyük güç olarak işinin bitmekte olduğunu düşünürlerken, General Halder, karamsarlık içinde savaş günlüğüne içini şöyle döküyordu. Düşmanın yaklaşık 200 tümeni olduğunu hesapladık. Şimdiden 360 bölük saymış durumdayız. Bizim ölçümüzde silahlı ve donatılmış değiller ve taktik liderleri de zayıf. Ama biz bir düznesini perişan etsek, Ruslar bir düzine daha ortaya çıkarıveriyorlar. Zaman. Onlardan yana işliyor. Çünkü onlar kendi kaynaklarının yakınındalar. Biz ise kendi kaynaklarımızdan gitgide daha çok uzaklaşıyoruz. Böylesine toplu, böylesine düşüncesizce ve vahşetle çarpışılan bir savaştaki ölü ve yaralı sayıları yanında, Birinci Dünya Savaşı ile ilgili toplamlar bile hafif kalmaktadır. Almanlar mücadelenin ilk 5 ayında 3 milyondan epey fazla Rus askerini öldürdüklerini, yaraladıklarını ya da esir aldıklarını iddia ettiler. Ancak tam o sıralarda Stalin ve Stavka Moskova çevresindeki ilk karşı taarruzu planlarken Kızıl Ordu'nun Sahra ordularında hala 4.2 milyon askeri vardı, tank ve uçak sayısı açısından da üstündü. Kuşkusuz Kızıl Ordu ne karada ne havada Almanların profesyonel ustalığıyla boy ölçüşemezdi. Ta 1944'te bile Ruslar her Alman askerine karşı 5 ya da 6 kayıp veriyorlardı. Ve o korkulu 1941-1942 kışı geçtikten sonra Hitler'in savaş mekanizması yeniden taarruza başlayabiliyor ve bu kez Stalingrad'a oradan da felakete gidiyordu. Stalingrad'ın ardından 1943 yazında Wehrmacht bir deneme daha yapıp zırhlı kuvvetlerini Kursk'un kuşatılması için bir araya getirerek 17 panzer tümeni gibi inanılmaz bir toplama ulaştı. Ancak 2. Dünya Savaşı'nın en büyük tank savaşı olacak çarpışmada Kızıl Ordu, 34 zırhlı birlik ve 4000 kadar araçla Almanların 2700 aracına karşılık veriyordu. Sovyet tanklarının sayısı bir hafta içinde yarıdan aşağı inmişti. Ama bu sırada onlar da Hitler'in panzer armisinin büyük bir bölümünü perişan etmişler ve Berlin'e karşı yapılacak amansız karşı taarruz için hazır hale gelmişlerdi. Bu noktada müttefiklerin İtalya'ya çıktıkları haberi Hitler'e sürekli bir yıkım olan savaştan çekilmek için bahane oldu ve Reich'ın düşmanlarının çemberi ne derece daralttıklarını da doğruladı. O halde tüm bunlar yalnızca ezici kuvvetin doğru olarak kullanımı mıydı? Şurası açıktır ki, ekonomik güç 1939-1945 yıllarının mekanize olmuş toplu savaşında bile hiçbir zaman tek etki değildi. Clausewitz'in sözleri başka bir ifade kullanılarak aktarılırsa, ekonominin savaşla olan ilişkisi kılıç yapımcısının ustalığının ekstrem sanatıyla olan ilişkisiyle aşağı yukarı aynı şeydi. Ve Alman ve Japon liderlerinin 1941'den sonra kendilerine pahalıya mal olan ciddi politik ve stratejik hataları nerelerde yaptıklarını gösteren fazlasıyla örnek vardı. Almanlar söz konusu olduğunda bu hatalar Kuzey Afrika'ya 1943'ün başlarında tam onların esir alınmaları için uygun olan bir sırada takviye kuvvetler akıtmak gibi oldukça ufak çaplı kararlardan SSCB'deki Ukrayna kökenli ve Rus olmayan başka azınlıklara karşı insanı dehşete düşürecek kadar aptalca ve canice olan davranışlara kadar uzanıyordu. Bu azınlıkların Stalinci baskıdan kurtuldukları için duydukları sevinç Nazi mezalimini yaşatıncaya kadar sürmüştür. Hatalar enigma şifrelerinin hiçbir zaman çözülemeyeceği varsayımındaki küstahlıktan, Alman kadınların mühimmat fabrikalarında çalışmalarına karşı çıkan ideolojik önyargıya kadar uzanıyordu. Oysa Almanya'nın tüm düşmanları büyük ölçüde dokunulmamış olan bu iş gücü kaynağını seve seve kullandılar. Bunlara bizzat ordunun üst kademelerindeki rekabetler de ekleniyor ve orduyu Hitler'in Stalingrad ve Kursk örneğindeki gibi aşırı iddiacı taarruzlar başlatmak için duyduğu taşkın isteğe direnme konusunda etkisiz bırakıyorlardı. Her şeyden çok da bilim adamlarının rakip bakanlıklar ve alt imparatorluklarca ordu, SS Gauleiter, ekonomi bakanlığı yaratılan polikratik kargaşa diye niteledikleri bir durum vardı ve bu başka yerlerde yüksek strateji denen stratejinin şekillendirilmesine imkan vermek bir yana, kaynakların tutarlı bir biçimde değerlendirilmesini ve ayrılmasını bile engelliyordu. Bütün bunlar savaş yönetmek için tutulacak ciddi bir yol değildi. Japonların yaptıkları stratejik hatalar bu kadar kötü olmadıkları ve amaçlara daha az zarar veren sonuçlar doğurdukları halde gene de şaşırtıcıydılar. Japonya ordunun etkisinin ağır bastığı bir kara stratejisi yürüttüğü için Pasifik ve Güneydoğu Asya'daki harekatı kullanabileceği en az kuvvetle gerçekleştirmişti. Mançurya'daki 13, Çin'deki 22 tümene karşılık yalnızca 11 tümen. Ama Orta Pasifik'teki Amerikan karşı taarruzu başladığı zaman bile Japonya'nın bu bölgeye gönderdiği takviye asker ve hava kuvvetleri fazlasıyla gecikmiş ve fazlasıyla ufak kalmıştı. Özellikle de 1943-1944 tarihli büyük çaplı Çin taarruzları için ayrılan kaynaklarla kıyaslanırsa. Ne gariptir ki, Nimitz'in kuvvetleri 1945 başlarında Japonya'yı tehdit eder, Japon kentleri havadan yok edilirken, Çin'de hala 1 milyon, Mançurya'da da 780 bin dolayında asker vardı. Amerikalıların yürüttüğü denizaltı savaşlarının etkili olmasından dolayı bunlar artık geri çekilemiyorlardı. Ancak Japonya İmparatorluk Donanması da eleştirilerden payını almalıdır. Midway gibi anahtar nitelikli savaşların harekat açısından yönetimi hatalarla doluydu. Ama uçak gemileri Pasifik Savaşı'nda üstünlüklerini ortaya koyarlarken bile Yamato'nun ölümünden sonra pek çok Japon amirali savaş gemilerine bağlı kaldılar ve 2. Tsushima Savaşı yapmak için fırsat kollamayı sürdürdüler. Bunun böyle olduğunu 1944 tarihli Leyte Körfezi Harekatı ile daha da simgesel bir biçimde Yamato'nun yaptığı tek yönlü intihar yolculuğu ortaya koymuştur. Muazzam torpidolara sahip Japon denizaltıları, düşmanın ulaştırma hatlarına karşı kullanılmak yerine savaş filosu için keşif görevinde ya da kuşatma altındaki ada garnizonlarına ikmal maddeleri taşınmasında kullanılarak ziyan ediliyordu. Buna karşı donanma kendi ticaret filosunu korumayı başaramıyor ve konvoy sistemleri, denizaltı savunma teknikleri, refakat uçak gemileri ve arayıcı vurucu gruplar geliştirme konusunda oldukça geri kalıyordu. Oysa Japonya ithal malzemelere İngiltere'den bile daha çok bağımlıydı. Donanmanın dev Yamato sınıfı tekneler için kaynak ayırırken 1941-1943 arasında hiçbir destroyer refakat gemisi yapmaması bu savaş gemisi saplantısının bir belirtisiydi. Buna karşılık Amerikalıların bu tür 331 gemileri vardı. Japonya aynı zamanda istihbarat teşkilatları, şifreler ve kripto açıcılarının savaşını da hepten kaybetti. Tüm bunların Büyük Doğu Asya orta zenginlik alanının korunmasına olan yararı, Almanların işledikleri hataların bin yıllık rayhın sürdürülmesine sağladığı yarar kadardı. Şurası açıktır ki, bu hataları iktisatçıların zarif olmayan deyimini kullanırsak, dışarıda bırakma yoluna giderek bu tür budalalıklar önlenseydi, mihver güçlerinin durumu ne olurdu sorusunun cevabını bulmak mümkün değildir. Ancak müttefikler de aynı ölçüde ciddi nitelikli olan stratejik ve politik hatalar işlemedikçe, bu ülkelerin sahip olduğu verimlilik üstünlüğü onları uzun vadede nasıl başarıya götürmezdi, bunu düşünmek de zordur. Şurası bellidir ki Almanların 1941 aralığındaki Moskova işgalleri başarıya ulaşsaydı, böyle bir şey Rusya'nın savaş çabasına ve Stalin rejimine zarar getirirdi. Ama kaderleri yalnızca yok edilmek olacağına göre SSCB halkı hemen oracıkta teslim olacak mıydı? Hem de binlerce mil doğuda geniş üretim ve askeri rezervleri hala varken, Barbaros Harekatı'nın verdiği ekonomik kayıplara rağmen söz gelimi kömür üretimi %57, pik demir %68 düşmüştü. Şuna da işaret etmek yerinde olur ki Rusya 1941'de Almanya'dan 4000 adet, 1942'de de 10.000 adet daha çok uçak üretmiş ve bu üretim Almanların 3 cephesine karşılık tek bir cephe için yapılmıştı. Kızıl Ordu asker, tank, top ve uçak sayıları bakımından giderek daha üstün duruma geldiği için çatışmanın ikinci yılında kendi askerlerinin ödediği dehşet verici bedele rağmen fiilen 5 ya da 6'ya 1 oranında verilen kayıpları kaldırabiliyor ve zayıflamakta olan Almanların üzerine hala gidebiliyordu. 1945 başlarına gelindiğinde yalnızca Bolerusya ve Ukrayna cephelerinde bile Sovyet üstünlüğü hem kesin hem de ürküntü verecek kadardı. Almanların insan gücünün 5 katını, zırhlı kuvvetlerinin 5 katını, topraklarının 7 katından daha fazlasını, hava gücünün de 17 katını bulan bir üstünlük. Bundan birkaç ay önce Fransa'daki İngiliz-Amerikan kuvvetleri tank bakımından 20'ye 1 ve uçak bakımından 25'e 1 gibi etkili bir üstünlüğe sahip olduklarına göre şaşkınlık verici olan Almanların bu kadar uzun bir süre bu kadar başarılı olmalarıdır. 1944'ün sonunda bile tıpkı 1918 Eylül'ünde olduğu gibi işgal ettikleri topraklar hala Reich'ın savaşın başındaki sınırları içinde yer alan topraklardan daha genişti. Askeri tarihçiler bu soruya verdikleri karşılıkta hemen hemen ağız birliği etmektedirler. Almanların esnekliğe ve muharebe meydanı düzeyinde merkeziyetçi olmayan karar alma uygulamasına ağırlık veren harekat doktrininin, İngilizlerin ihtiyatlı ölçüp biçerek planlanıp dikkatle uygulanan taktiklerinden, Rusların kanlı tam cephe hücumlarından ve Amerikalıların coşkulu ama profesyonelce olmayan ileri hücumlarından çok daha üstün olduğu ortaya çıkmıştı. Almanların karma sınıflar deneyimi herkesinkinden üstündü ve savaşın son yılında bile hem kurmay subayları hem as subayları çapları ve eğitimleri bakımından son derece üstündüler. Ancak bugün Almanların harekat performansı karşısında duyduğumuz ve çıkan her yeni kitapla artmakta olduğunu gördüğümüz hayranlık, Berlin'in Tokyo gibi fazla açılmış olduğu gerçeğini gözlerden saklamamalıdır. General Jodl'ın tahminine göre, 1943 Kasım'ında Doğu Cephesi üzerinde 3.9 milyon Alman, topu topu 283 bin kadar mihver müttefiki askerle birlikte 5.5 milyon Rus'u tutmaya çalışıyordu. Bundan ayrı olarak Finlandiya'da 177 bin Alman askeri vardı ve Norveç ile Danimarka'ya 486 bin asker yerleştirilmişti. Fransa ve Belçika'da ise 1 milyon 370 bin kişilik bir işgal kuvveti bulunuyordu. 612 bin asker daha Balkanlar'da bağlı durumdaydı. İtalya'da da 412 bin asker vardı. Hitler'in orduları Avrupa'nın enine boyuna dağılmıştı ve her cephede sayı ve donanım yönünden düşmanlarından geri kalıyorlardı. Aynı şey Burma'dan Aleutsiya adalarına kadar uzak doğunun her yanına seyrek bir biçimde yayılmış olan Japon tümenleri içinde söylenebilirdi. Görünüşe göre savaşın gidişini değiştiren çarpışmalarda bile insan, müttefikler yerine mihver güçleri zafere ulaşmış olsalardı, bu durum nihai sonucu ancak ertelemiş olmaz mıydı diye düşünüyor. Söz gelimi Nimitz Midway'de birden çok uçak gemisi kaybetmiş olsaydı, bunların yerini aynı yıl 3 yeni filo uçak gemisi, 3 hafif filo uçak gemisi ve 5 refakat gemisi, 1943'te 5 filo uçak gemisi, 6 hafif uçak gemisi ve 25 refakat gemisi, 1944'te 6 filo uçak gemisi ve 35 refakat gemisi alacaktı. Bunun gibi Atlantik Savaşı'nın kritik yıllarında müttefikler 1942 yılında 8.3 milyon tonajlık, 1943'te de 4 milyon tonajlık gemi kaybettiler. Ama bu korkunç kayıplar müttefiklerin 1942'de 7 milyon tonajlık, 1943'te de 9 milyon tonajlık yeni ticaret gemilerini denize indirmeleriyle giderilmiş oldu. Bunun başlıca sebebi Amerikan gemi yapımı verimindeki inanılmaz patlayıştı. Bu sayede daha 1942 yılının ortalarında denize yeni gemiler indirme işlemleri, Alman denizaltılarının bu gemileri batırabileceklerinden daha büyük bir hızla gerçekleşiyordu. Tanınmış bir yetkili yazarın bundan çıkardığı sonuç, İkinci Dünya Savaşı'ndaki Alman denizaltı mücadelesi sonucu ertelemiş ama etkilememiştir biçimindeydi. Karada da İkinci Dünya Savaşı Avrupa'da çok ağırlıklı olarak nişancıların savaşı, tank mürettebatının savaşı idi. Almanların ağır silah, kundağı motorlu top ve tank üretimi, müttefiklerin ortak toplamları şöyle dursun, Rusya'nınkinden bile hayli gerideydi. Bakınız tablo 33. Tablo 33, 1944'teki tank üretimi. Almanya 17.800, Rusya 29 bin, Britanya 5 bin, Birleşik Devletler 17.500, 1943'te 29.500. Ama en aydınlatıcı istatistikler uçak üretimiyle ilgili olanlardı. Tablo 34. Çünkü hava egemenliği olmadıkça orduların ve donanmaların etkili bir biçimde harekat yapmalarının imkansız olduğunu herkes görüyordu. Hava egemenliği ile yalnızca yapılan seferlerde zafer kazanmakla kalınmıyor, düşmanın savaş dönemi ekonomisine ağır darbeler indirilebiliyordu. Tablo 34. Güçlerin uçak üretimi 1939-1945. Birleşik Devletler 1939 5856, 1940 12804, 1941 26277, 1942 47836, 1943 85898, 1944 96318, 1945 49761. SSCB 1939 10382, 1940 10565, 1941 15735, 1942 25436, 1943 34900, 1944 40300, 1945 20900. Britanya 1939 7940, 1940 15049, 1941 20094, 1942 23672, 1943 26263, 1944 26461, 1945 12070. Britanya Uluslar Topluluğu 1939 250, 1940 1100, 1941 2600, 1942 4575, 1943 4700, 1944 4575, 1945 2075. Müttefikler toplamı 1939 24178, 1940 39518, 1941 64706, 1942 101519, 1943 151761, 1944 167654, 1945 84806. Almanya 1939 8295, 1940 10247, 1941 11776, 1942 15409, 1943 24807, 1944 39807, 1945 7540.